Ayrım 11. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları 1. Sayfa 145. B. Ayaklanma ve tenkil harekatı. 1. Ayaklanmanın kararlaştırılan zamandan önce başlamasının sebepleri. Musul meselesi dolayısıyla 1924'te meydana gelen Nasturi ayaklanmasının tedibine, harekata memur edilen bazı birliklerden birkaç subay, harekatın başında kandırdıkları bir kısım erlerle birliklerinden firar etmişler, erlerin birkaç gün içinde çoğunlukla tekrar birliklerine dönmeleri üzerine firari subaylar muvakkat sınırın güneyine geçerek İngilizlere katılmışlardı. Bunların memleket içinde bazı kimselerle muhabere ettikleri ve ilişki kurdukları anlaşılmış olduğu için hıyaneti vataniye ve harbiye sanıkları için Bitlis'te teşkil edilmiş bulunan harp divanına verilmişler ve haklarında sorgulamaya başlanmıştı. Bitlis, Muş ve hatta Erzurum dolaylarında halkı kışkırttıkları anlaşılan Kürt Bağımsızlık Komitesi'ne dahil eski milletvekili Yusuf Ziya, Musa, Halit, Kerim ve bazı elebaşlar hakkında soruşturma yapılmasına lüzum görülmüştü. Bunlardan Hesnalı Halit, Kerim ve bazıları harp divanının çağrısına gitmeyerek firar etmişlerdi. Takip sonucu Kerim ve Halit sevkleri sırasında adamları tarafından jandarmanın elinden alınarak kaçırılmışlardı. Diğer sanıkların mahkemeleri yapılırken Şeyh Said'in de tanıklığına lüzum görülmüştü. Said bu çağrıdan kuşkulanmış ve komite sırlarının meydana çıktığı korkusuna düşmüştü. Bu sebeple yaşlı ve hasta olduğunu ileri sürerek ifadesinin istinabe yoluyla alınmasını istemişti. Olanlardan fazlasıyla kuşkulanan Şeyh Said, bir yandan oğlu Ali Rıza'yı Halep üzerinden İstanbul'a göndererek durumu saltanatçılarla Seyit Abdülkadir'e bildiriyor, diğer yandan da Bitlis'te ve Genç'teki adamları aracılığı ile Harp Divanı'nın kendisi hakkında tutuklama kararı verip vermediğini öğrenmeye çalışıyordu. Yusuf Ziya ve arkadaşlarının tutuklanması, Şeyh Said'in de tutuklanma tehlikesiyle karşılaşmış olması, Halep ve İstanbul'daki karşı ihtilal şeflerini de korkutmuş ve ayaklanmaya hemen başlamak kararına sevk etmiş oldu. Said, oğlunun İstanbul'dan hareketi üzerine Hınıs'ta duramamış ve Ali Rıza'yı Şavşar'a karşılamıştı. Baba oğul yeni talimatı gözden geçirdikten sonra hemen güneye inerek burada bir ay kadar Çapakçur, Ergani ve Genç dolaylarında dolaşıp halkı kandırmaya çalışmış ve 13 Şubat 1925'te Piran'a gelmişlerdi. Behçet Cemal, Şeyh Said İsyanı, sayfa 22-23. 2. Piran olayı. Şeyh Said, Piran'da kardeşi Abdülrahim'in evinde konuk bulunduğu 13 Şubat 1925 günü, yanındaki adamlardan ikisinin firari mahkum olduğu ve hükümet tarafından takip edilmekte bulunduğunun anlaşılması üzerine bunların teslimini isteyen hükümet jandarmaları reddedilmiş ve hükümetin emrine karşı mukavemet ve silahla mukabelede bulunulmuştu. Bu direnmede iki jandarma yaralanmış, diğer erler ve subay esir edilmişti. Böylelikle ayaklanmanın ilk silahı Piran'da patlamış oldu. Şeyh Said Piran'da verdiği vaazda, medreseler kapandı, Din ve Vakıflar Bakanlığı kaldırıldı, din okulları milli eğitime bağlandı, gazetelerde bir takım dinsiz yazarlar dine hakaret etmeye, peygamberlerimize dil uzatmaya cüret ediyorlar. Ben bugün elimden gelse bizzat dövüşmeye başlar, dinin yükselmesine gayret ederim gibi sözlerle halkı ayaklanmaya teşvike çalıştı. Said, İstiklal Mahkemesi'nde verdiği ifadesinde ayaklanma için hiçbir yerden telkin gelmediği, ayaklanmayı kendi düşüncesi, kanısı ve ülküsü olarak tasarladığını, çalışmaları tek başına yaptığını ve Piran'da verdiği vaaz üzerine ülküsünü uygulamaya karar verdiğini açıklamıştı. Şeyh Said'in bu ifadesi, gerçeklere ancak üstün körü uygun olabilir. Zira jandarmaların iki hükümlüyü tutuklama isteği gibi basit bir olayı ayaklanmaya sebep göstermek isterken, gerçekte mahkumları teslim almak üzere yanına gelen jandarma temininin kendisini de tutuklayıp Bitlis Harp Divanı'na sürüklemesinden korkmuş ve isyan etmiş olmalıdır. Ayaklanmanın fevri bir hareketle ani olarak patladığı hakkında şehitleri sürdüğü iddia, genç valisi İsmail Hakkı'nın mahkemesi sırasında açıklanan gerçeklerle de çürütülmüş oluyordu. İsmail Hakkı'nın İstiklal Mahkemesi'nde yapılan sorgusunda Çapakçur öğretmenlerinden Mehmet Zeki ile eski genç milletvekili Hamdi Beylerin İçişleri Bakanlığı'nı ayaklanmadan çok önce ayrı ayrı uyardıkları, Anot Bucak Müdürü Tevfik Bey'in isyan propagandası hakkında valiye rapor verdiği ve nihayet asilerden Fakih Hasan'ın valiyi bizzat uyararak öğretmenle eski milletvekilinin ihbarlarını ciddiye almasını, namaz kılıp oruç tutmasını ihtar ettiği anlaşılmıştı. Görülüyor ki, Şeyh Said'in ayaklanmaya Piran'daki tutuklama olayı üzerine ani olarak karar verdim şeklindeki ifadesi gerçeğe aykırıdır. Aslında Şeyh Said'in 3-4 aydan beri propaganda faaliyetini yoğunlaştırması, beraberinde firari mahkumları dolaştırması, Piran'da jandarmalara taarruz edilirken aynı zamanda telgraf ve jandarma telefon hatlarının kesilmesi, ayaklanmanın önceden hazırlanmış olduğunun açık delilleriydi. 3. Genç Darahini Olayı. Şeyh Said, Piran'da ayaklanmaya resmen başladıktan sonra önce Darahini'yi ele geçirmeye karar verdi. Burası ele geçince diğer illerdeki teşkilatlarını da ayaklandırıp isyanı süratle genişletecekti. Şeyh bu maksatla 13 Şubat 1925 öğleden sonra Piran'dan hareket ederek 15 Şubat'ta Bicar Bucağı'nın Hakik köyüne geldi. Yolda kendisine Paraoğlu Ömer Ağa komutasında Butyanlı, Fakih Hasanoğlu Abdülhamit'in komutasında Mistanlı, Ömeroğlu Haydar Ağa komutasında Tavaslı, Tavberli Molla Ahmet komutasında Silavlı aşiretleri katılmışlardı. 3. Ordu Müfettişliği Şubat 1925'te Genelkurmay Başkanlığı'na verdiği raporlarda Piran olayının oluş tarzını Şeyh Said ve taraftarlarının ayaklanmanın başladığını etrafa yayması ve propaganda faaliyeti hakkında bilgi vermiş ve genç valisinden aldığı habere atfen 13 Şubat gecesi gençte meçhul şahısların hapishaneye ateş ettiklerini, bunları takibe gelen jandarmalara evlerden ateş edildiğini, gençe civar bir köyde 50'ye yakın ileri gelenin toplandığını ve vilayetin asayişini sağlamak için kuvvet istendiğini, genç Çapakçur ile genç Lice, Hani, Diyarbakır ve Çapakçur Palu telefon hatları kesildiği için tamamlayıcı bilgi alınamadığını, keza Maden Valisi'nin 7. Kolordu'ya verdiği bilgiye göre Şeyh Said Havanesi'nin 350 kadar silahlı olduğu öğrenildiği için bir binbaşı komutasında 2 ağır makineli tüfekli takviyeli 2 süvari bölüğünün Ekil üzerinden Piran istikametine hareket ettirildiğini, bu kuvvetin yarın sabah Piran'a ulaşacağını ve jandarma ile işbirliği yapılması hususunun vilayetçe düzenlenmesini, bu süvari grubu komutanı Binbaşı İbrahim'e verilen talimatta ise şeyhi buluncaya kadar takip etmesi, şeyh Piran'da ise köyü muhasara ederek şeyhi tutuklaması, silahlı direnme görüldüğü takdirde silahla bu mukavemetin kırılmasının istenmiş olduğunu bildirmişti. Bu sıralarda Ankara siyasi çevrelerindeki düşünce Piran olayının mahalli olduğu ve süratle bastırılmakta bulunduğu üzerineydi. Gazetelerde bu mealde çıkan haberler kamuoyunu fazla rahatsız etmemişti. Zira o günlerde memleketin hemen her tarafında ve özellikle doğu illerinde eşkıya çarpışmaları gündelik olaylar arasındaydı. Fakat hükümet durumu daha ciddi görüyordu. 16 Şubat 1925 günü Bakanlar Kurulu toplantısında İçişleri Bakanı Cemil Bey Piran olayı hakkında izahat veriyor ve asilerin civardaki zabıta kuvvetleri, uçaklar vesair vasıtalarla tenkili hakkında lazım gelenlere emir verildiğini ve meseleye kapanmış nazarıyla bakıldığını bildiriyordu. Gazetelerde yayınlanan bu haber, hükümetin bu meseleyi ciddiye aldığını göstermesi itibariyle kamuoyunu rahatsız etmeye başladı. Durumu oldukça ciddi gören Genelkurmay Başkanlığı, 3. Ordu Müfettişliğine verdiği emirde, 1. Şeyh Said olayı bilinmektedir. Hükümet eşkıyalığı bir an önce giderek güçlülüğünü göstermek suretiyle dirlik ve düzenliği süratle yerine getirmeye karar vermiştir. 2. Takip harekatını bir elden sizin yönetmeniz ve valilerin harekat bakımından emrinizde bulunması uygun görülmüştür. Bu harekat, iç dirlik ve düzenliği sağlamak bakımından olduğu için genel yönerge İçişleri Bakanlığı'ndan verilecek ve bu konuda o bakanlıkla muhabere edilecektir. Yalnız harekatı yapacak ve katılacak askeri birlikler hakkında Genelkurmay Başkanlığı'na bilgi verilecek ve yeni birliklerin katılması hususunda Genelkurmay Başkanlığı'nın da onayı alınacaktır. 3. Alınacak ilk tedbirler şunlardır. Erzurum müstahkem mevki ellerinden 150 kişilik bir birliğin bölük halinde derhal Hınıs'a hareket ettirilmesi bu gece 9. Kolordu Komutanı'na emredildi. Erzincan Estersuvar katıra bindirilmiş taburunun 120 atlısı dün 13 Şubat 1925 Erzurum yoluyla Hınıs'a hareket etmiştir. Bu taburun Erzincan'da kalan piyade erleri Eğin Arapkir yolu ile Elazığ'a hareket ettiriliyor. Diyarbakır'dan yola çıkarılan 7. Kolordu Süvari Bölüğü ile Jandarma Birliği Piran doğrultusunda harekete geçirilmiştir. Orada sükuneti sağladıktan sonra Palu'ya doğru gönderilmesi düşünülüyor. Birinci süvari tümeni hemen Diyarbakır'a hareket ettirilecektir. Oraya vardığınca bir alayının Lice'ye gönderilmesi uygun görülmektedir. Duruma göre gerekirse diğer bir alayını da Piran'a göndermek veya tümeni bütünüyle Lice, Piran, Palu bölgesine göndermek de gerekecektir. Yalnız bu harekatın iskan ve iaşe bakımından ne derece uygulanabilir olduğunun öğrenilmesi lazımdır. Muş Estersuvar tabuğunun bugünkü dağınık durumda bırakılmayarak toplatılmasının ve büyük kısmı ile harekata iştirak ettirilmesinin uygun olacağı düşünülüyor. Bu hususlardaki düşüncenizin makine başında bir an önce bildirilmesini rica ederim. İçişleri Bakanlığı'nın 15-16 Şubat 1925 gecesi ayaklanmanın bastırılmasına dair gizli kaydı ile verdiği ve bir suretini Genelkurmay Başkanlığı'na sunduğu genel yönerge ise şöyleydi. 1. Harp ve vatan haini sanıkları arasında olduğu ihbarı bulunan ve tanık olarak Bitlis'teki özel harp divanı tarafından çağrıldığı halde temaruz eden Hınıslı Şeyh Said, bir süreden beri konuk olarak bulunduğu Lice ilçesi üzerinden 13 Şubat 1925'te 300 kişiden ibaret silahlı avanesiyle Ergani'nin Piran köyüne geçtiği ve irtica yollu kışkırtma ile halkı aldattığı ve maiyetini çoğaltmaya çalıştığı ve Piran'da jandarma müfrezemizle çarpışarak iki jandarmamızı yaraladığı ve müfrezenin subayları ile Ekil Bucak müdürünü ve 10 eri tutuklayarak silahlarını aldığı ve Hınıs'tan gelirken genç ili içinde yaptığı kışkırtma üzerine bu il içinde de bazı olayların meydana geldiği ve bu arada Lice, Hani ile genç Çapakçur ve Çapakçur Palu telgraf hatlarının kesildiği ve Hani Lice hattını onarmaya giden hat çavuşu ile iki jandarmayı da tutukladıkları anlaşılmıştır. 2. Adı geçen Şeyh Said'in harp ve vatan haini sanıklarından Ceyhanlı Halit ve kaçak Hasnanlı Halit ile ilgisi ve bağlılığı vardır. 3. Bakanlık bu kışkırtmanın Hasnanlı Halit ve arkadaşları ile diğer harp ve vatan hıyanetinden sanık ve takip edilmekte olan kimselere yöneltilmiş bulunan hükümetin azimli kuvvetini geçici olarak işgal etmek ve duruma bir karışıklık rengi vererek harekat sonucunda tutukluları kurtarmak ve işi siyasi yoldan çözümleyebilmek umudu ile meydana getirildiği kanısındadır. 4. Bu sebeple hükümet, bu eşkıyalığın etrafı bulaşmasına meydan vermeden, azim ve ciddiyetle ortadan kaldırmaya ve mahalleyi dirlik ve düzenliği tekrar sağlamak suretiyle de bu işi yapmış olanları tenkile karar vermiştir. 5. Tenkil harekatını, 3. Ordu Müfettişi Kazım Paşa'nın idare etmeleri ve harekat bölgesindeki illerin harekat bakımından Kazım Paşa'dan alacakları emre göre hareket etmeleri uygun görülmüştür. 6. Genç ili ile 14 Şubat 1925 öğle saatlerinden beri muhabere kesilmiştir. Muş'tan 15 Şubat 1925 günü muhtelif istikametlerde gönderilen yeteri kadar kuvvet, ilkin genç ile irtibat kurarak genç durumu hakkında bakanlığı aydınlatmaya memur edilmiştir. Her türlü vasıtaya başvurarak genç ili merkezi ile irtibat sağlanması çok önemlidir. 7. Erzincan Estersuvar taburundan Yüzbaşı Mustafa komutasında 12 Şubat 1925'te 2 manikineli tüfekle takviyeli 120 atlıdan mürekkep müfreze, Erzurum üzerinden Hınıs'a ve aynı kıtadan 100 süvari, 26 piyade ve 1 makineli tüfekten mürekkep ikinci bir müfreze, tabur komutanı Abdullah komutasında 15 Şubat 1925 öğle vakti Eyin Arapkir üzerinden Elazığ'a hareket ettirilmiştir. Bu kuvvetler Kazım Paşa'nın emrine girecektir. 8. Muş ili Hasnanlı Halit ve arkadaşlarının takibine tahsis ettiği kuvvetten tasarruf edebileceği Estersuvar kuvvetlerini de mahalli durumu göz önünde bulundurmak suretiyle Kazım Paşa'nın emrine bırakacaktır. 9. Takip harekatı ancak mahalli dirlik ve düzenliği bozan zararlı kimselere yöneltilmiştir. Bu arada masum halkın rencide edilmesini ve aksine kendilerine iyi muamele edilmek suretiyle Cumhuriyet idaresine karşı olan iyi eğilimlerinin pekiştirilmesine itina edilmesini ve zararlı kimselerin tenkilinde amansız bir sürat ve azim göstermek suretiyle de bu türlü delice hareketlere karşı Cumhuriyet ruhundaki hassasiyetin güçlülüğünü göstermek lazımdır. 10. Harekatın bir elden idaresi gerektiğine ve her günkü harekat ve sonuçları hakkında Kazım Paşa tarafından makine başına bilgi verileceğine göre, illerin harekatı dair bütün muhabereleri yalnız Kazım Paşa ile olacaktır. 11. Bitlis Özel Harp Divanı'nca harp ve vatan hıyanetinden dolayı tutuklanan şahısların herhangi bir durumdan yararlanarak kurtulma teşebbüslerine mani olmak üzere Diyarbakır'a nakillerinde lüzum olup olmadığı hakkında Kazım Paşa'nın düşünceleriyle beraber Özel Harp Divanı faaliyetinin sekteye uğramaktan korunması suretiyle elde bulunan işlerin mümkün olan suretle sonuçlandırılmasını rica ederim. 12. Harekat bölgesi içinde veya civar olan illerin durumun hassasiyet ve nezaketini göz önünde tutarak olayın büyümesi ve kamuoyunun karışıklıktan korunması için tedbir almaları lazımdır. 13. Bu harekatta kullanılmakta ve kullanılacak olan bütün kuvvetlerin ne durumda bulunduklarının bildirilmesini Kazım Paşa'dan ayrıca rica ederim. 14. 3. Ordu Müfettişi Kazım Paşa'ya Bitlis, Muş, Erzurum, Diyarbakır, Siverek, Siirt, Ergani, Elazığ, Dersim, Erzincan illerine yazılmıştır. Böylelikle tenkil harekatına karar verilmiş ve bu iş için 1. Süvari Tümeni görevlendirilmek suretiyle de uygulanmasına başlanmış olunuyordu. Tenkil harekatına başlanacağı günlerde 3. Ordu Müfettişliği bölgesindeki birliklerin durumu şöyleydi. Kroki 9. 3. Ordu Müfettişliği karargahı Diyarbakır'da, 7. Kolorgu karargahı Diyarbakır'da, 2. Tümen karargahı Siirt'te, 1. Alay Bitlis'te, 18. Alay Siirt'te, 6. Alay Midyat'ta, 17. Tümen karargahı Cizre'de, 36. Alay Cizre'de, 63. Alay Cizre'nin doğusunda, 62. Alay Cizre'nin kuzeydoğusunda, 1. Süvari Tümen karargahı Mardin'de, 11. Süvari Alayı Mardin'de, 14. Süvari Alayı Mardin'de, 21. Süvari Alayı Mardin'de, 14. Süvari Tümen Karargahı Viranşehir'de, 3. Süvari Alayı Nusaybin'de, 5. Süvari Alayı Dirik'te, 28. Alay Van'da, 25. Alay Çemişkezek'te. Bu arada henüz hükümet kuvvetlerinin etkisinden uzak bulunan ve topladığı kuvvetlerle 15 Şubat 1925'te Hakik köyüne gelen Şeyh Said, burada kuvvetlerini derleyip toplamak ve bazı kararlar almak ihtiyacını duymuş ve toplanan mecliste şu kararlar alınmıştı. Genç ili merkezi Darahini zapt edilecek. Mukavemet görülürse karşı konulacak, alınacak esirlere din yoluna girmeleri telkin edilecek. Asilerden ölenler şehit sayılacak. Mukavemet gösteren düşmanlar için şer'an kısas ve diyet bahis konusu olmayacaktı. Asiler 16 Şubat'ta Hakik'ten Darahini üzerine hareket ettiler. Yoldan daha önce katılanlardan başka yeni katılanlar da oldu. Asi kuvvetlerin genel karargahı 16 Şubat ikindi vakti Cemahni'ye varınca ileri kolların Darahini'ye taarruza başladıkları fakat henüz netice alınmadığı haberi alındı. Şeyh Said harekatı hızlandırmak için hemen yoluna devam etti ve Darahini'ye yarım saat mesafede Kupar köyüne varınca şehrin düştüğünü öğrendi. Şeyh o geceyi Kupar'da geçirip ertesi sabah il merkezine girmek kararındaydı. Oysa gece Darahini'den gelen bazı kimseler şehrin talan edilmekte olduğunu ve başkomutanın hemen oraya yetişmemesi durumunda durumun çok kötüleşeceğini bildirdiler. Şeyh Said harekete geçerek gece yarısı mahiyetindekilerle birlikte Darahini'ye girdi. Fakat inzibatı tesis edeceği yerde ilkin Ziraat Bankası kasasını soymayı ihmal etmedi. Mal sandığı kasasını maiyeti önceden soymuştu. İdareyi ele alan Şeyh Said, 17 Şubat sabahı önce halkı toplayarak irticakar bir vaazda bulundu. Eski müftü Dalberli Hacı İlyas'ı yeniden müftü ve Molla Hüsnü'yü de inzibat memuru tayin etti. Şube reisi ile vali vilayet makamında gözaltına alınmıştı. Görülüyor ki bütün il merkezi, valisi, memurları, jandarması, parası ile hiçbir tedbir almadan ve hemen hiç karşı koymadan asilerin eline geçmişti. Asiler meydanı boş bulup sağa sola saldırdıkları bu günlerde hükümet gereken tedbirlerin alınması ile meşguldü. 3. Ordu Müfettişliği 15-16 Şubat 1925'te İçişleri Bakanlığı'na sunduğu 1376 sayılı raporunda gençin işgali haberlerini Kulp ve Lice kaymakamlıklarından aldığını, Lice'nin de bu gece Şakiler tarafından işgal edileceği haberi üzerine Bitlis'teki piyade alayı ile bataryanın hareket ettirilmesi ve Bitlis'in de boş bırakılmaması için Siirt'teki alaydan bir taburla bir bataryanın Bitlis'e getirilmesinin lüzumlu olduğunu, Diyarbakır'daki süvari alayı bakiyesinin de yarın 16 Şubat 1925 Lice istikametinde hareketinin emredildiğini bildirmiş ve 16 Şubat günü vilayetlerle 7, 8, 9. Kol Ordulara verdiği ve bilgi için İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı'na ve 6. Kol Ordu'ya gönderdiği 126 sayılı şifresinde Asilerin Genç'i işgal ettikleri, Şeyh'in sıkıştığı takdirde Doğu hudutlarımıza kaçmasını önlemek için özellikle Erzurum ve Van illeriyle 9. Kol Ordu'nun dikkat nazarının çekildiği ve alınan tedbirler arasında makineli tüfekle takviyeli bir süvari müfrezesinin 14 Şubat'ta Diyarbakır'dan Piran'a gönderildiği, bir süvari alayının da bugün 16 Şubat 1925 Lice istikametinde hareket ettirildiği, yeteri kadar bir kuvvetin de Siirt'ten Bitlis'e yürümekte olduğu, 17 Şubat'ta Diyarbakır'a gelecek olan 1. Süvari Tümenine nerede gideceğinin ayrıca bildirileceği, gerekli sınıflardan müteşekkil bir müfrezenin 17 Şubat'ta Bitlis'ten Genç üzerine gönderileceği, 14. Süvari Tümen Karargahı ile Dirik'teki süvari kuvvetinin Mardin'e geleceği, bugün Lice, Genç ve Hani bölgelerinde tayyare uçurulacağı, önceki emirlere göre hareket ettirilen birliklerin yakinen izlenmesi, Bitlis'teki Estersuvar müfrezesinin şimdilik Bitlis ili emrinde kalacağı, bunlardan başka valilerin harekat bakımından yapmaları gerekli bazı hususlar da bildirilmekteydi. 4. Ayaklanma cephelerinin kurulması. 3. Ordu'nun aldığı tedbirler henüz yeteri kadar etkili duruma geçmemiş olduğu içindir ki, 16-17 Şubat gece yarısı Darahini'ye giren Şeyh Said, burada bulunduğu 2-3 gün içerisinde ayaklanmanın program dairesinde genişletilmesi, cephelerin tutulması ve komutanların tayini gibi hususlarla meşgul olmuştu. Sonradan İstiklal Mahkemesi'nde verdiği ifadeye göre tasarladığı plan ve aldığı tertibat şöyleydi. Çapakçur, Bingöl Cephesi. Can şeyhlerinden İbrahim ve Hasan ile civardaki beyler Çapakçur'un işgaline memur edilmişlerdi. Kasaba halkına mukavemet göstermemeleri hususunda talimat gönderilmişti. Şeyh Said'in yanında bulunan Şeyh Şerif Çapakçur cephesi komutanlığına atandı ve adamları ile birlikte Çapakçur'a gönderildi. Burası alındıktan sonra Elazığ üzerine yürünecekti. Özellikle gazik geçitleri tutularak hükümet kuvvetlerinin bu istikametten yetişmesi önlenecekti. Göynük ağlarına Çapakçur Boğazı'nın üst taraflarını tutmaları hususunda talimat verilmişti. Kiğ Boğazı'nın korunması keza can şerhlerine bırakıldı. Muş Cephesi. Melikanlı Şeyh Abdullah Muş Cephesi'ne komutan tayin edildi. Görevi Erzurum ve Muş istikametlerinden gelecek ordu kuvvetlerini tutmaktı. Diyarbakır Cephesi. Ayaklanmanın en önemli hedefini teşkil eden Diyarbakır üzerine Şeyh Said bizzat hareket edecekti. Darahini'de bu kararlar verilip uygulanmasına geçilirken Şeyh Said'e her taraftan katılmalar oluyordu. Hacı Sadık komutasında Zeki Şerifoğlu Hacı Selim Ağa komutasında Germiş aşiretleriyle Kupar Şeyhi Şerif maliyetleriyle isyan ordusuna katılmışlar ve mürettep yerlerine gönderilmişlerdi. 19 Şubat 1925 akşamı Şeyh Said, emrindeki asi kuvvetlerle birlikte Diyarbakır istikametinde ilk aşama olan Lice'ye hareket etti. Yolda Hani Bucağı'nın asilere katılan Hanili Mustafa ve eski müftü Salih'in komutasındaki Hanililer, Serdi Köylüler ve diğer civar köyler halkı tarafından işgal edildiği haberi alındı. Hani, Bucak ve telgraf müdürleri esir edilerek Şeyh'in emriyle Darahini'ye gönderildiler. Bu sıralarda Ankara'daki siyasi çevrelerin meseleyi geriye kadar ciddiye almadığı görülüyordu. Nitekim 18 Şubat 1925 günü yapılan Büyük Millet Meclisi toplantısında milletvekillerinden birinin verdiği bir soru önergesi üzerine İçişleri Bakanı Cemil Bey şu açıklamayı yapmıştı. Arkadaşlarımızdan birisi Genç olayı hakkında soru sordular. Genç'te Şeyh Said adında bir eşkıya çıktı ortaya. Taraftarları ile beraber etrafta yağmacılığa başladı. Fakat hükümetimizin ciddi tedbirleri sonucunda pek yakında hemen bastırılacağı tabidir. İçişleri Bakanı'nın olayı küçük göstermeye gayret etmesine rağmen durumun iç yüzünü gören hükümet işi sıkı tutmak lüzumunu hissetmişti. Atatürk olayı adım adım takip ediyordu. Bu arada İstanbul'da Heybeliada'da istirahat etmekte bulunan Halk Partisi Genel Başkan Vekili ve eski başkanı İsmet İnönü'ye hemen Ankara'ya gelmesi tebliğ edildi. 11. ayrımın sonu sayfa 158.